New South Wales, uygun nüfusu için %70 tam aşılama oranına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın ilk sıtma aşısını onayladı. Türkiye'de vaka sayısı 30 bini geçti. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, COVID-19 yol haritasında değişiklik yaptığını duyurdu. 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam aşılı kişilerin 10 yetişkine kadar ev ziyareti ve 30 yetişkine kadar açık havada toplanmalarına izin verilecek. Kapalı havuzlar yeniden açılacak ve 100 kişiye kadar düğün ve cenazelere izin verilecek. Aşılama oranı %80'e ulaştığında ofis çalışanlarının artık içeride maske takmaları gerekmeyecek. Açıklamalar, New South Wales'ın 587 yeni COVID-19 vakası kaydettiği gün yapıldı. Perrottet, kararların başsağlık görevlisi Kerry Chant ile danışılarak alındığını söyledi. Sayın dinleyiciler, daha detaylı bilgileri ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. New South Wales, uygun nüfusunun %70'i için tam aşılama oranına ulaştı ve bu da önümüzdeki hafta 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren tam olarak aşılanmışlar için bazı kısıtlamaların hafifletilmesi anlamına geliyor. New South Wales'ın yeni başbakanı Dominic Perrottet, dün gece bir Facebook paylaşımıyla 15 hafta tam kapanma altında yaşayan eyalet sakinlerini tebrik etti. Bu arada ACT, ülkede 12 yaş ve üzeri kişiler için %95'lik ilk doz eşiğini geçen ilk eyalet oldu. Sağlık yetkililerinin çift doz aşılamada henüz %50'ye ulaşamayan Batı Avustralya ve Queensland'deki aşı oranları konusunda ise endişeleri devam ediyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, yeni pozisyonunun getirdiği baskılara hazır olduğunu, özel ve profesyonel hayatını ayrı tuttuğunu söyledi.
I'm a person of faith, but that's very much a private matter for me. And in
Perrottet, ben inançlı bir insanım. Ama bu benim için çok özel bir mesele ve kamusal hayatta herkesi temsil etmek, bu eyaletteki herkese hizmet etmek durumundayım. Erkek, kadın veya herhangi bir dini inanç sahibi veya çok kültürlü toplumdan biri. Kişisel inancımın New South Wales Başbakanı olarak görev yapmak için bir engel olmaması gerektiğine inanıyorum dedi. Victoria makamları, Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesi'ndeki kanser koğuşunda COVID-19'a maruz kalan tüm savunmasız genç hastaları belirlemek için çabalıyor. Yetkililer şimdi ebeveynlerin çocukları ziyaret etmesine izin verilmesi ve hastaları COVID-19 riski açısından izlemek arasında güvenli bir denge bulmaya çalışırken, koğuş birinci seviye bulaş alanı olarak tanımlandı. Hastanenin CEO'su Bernard MacDonald, etkilenen tüm hastaların, ebeveynlerin ve bakıcıların 14 gün karantinaya alınmak üzere hastanede tek kişilik odalara yerleştirildiğini söyledi. Bu arada ACT ve New South Wales'ta mahsur kalan Victorialılar, testleri ve izolasyon gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla artık evlerine dönebilecekler. Avustralya tanı testi üreticisi Emule, yakın zaman önce tespit edilen bir üretim sorunu nedeniyle yanlış pozitif sonuçlar gösterebileceğini söyleyerek evde yapılabilen COVID-19 testinin bazılarını geri topladı. Şirket, 427 bin test kitinin etkilendiğini, 195 bin test kitinin ise kullanılmadığı için geri toplandığını söyledi. Evde yapılabilen antijen testinin 3,5 milyonu, geçen yıl Aralık ayında sağlık düzenleyicisi tarafından acil kullanım onayı verildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Dünya Sağlık Örgütü dünyanın ilk sıtma aşısını duyurdu ve Afrika'daki çocuklara verilmesini tavsiye etti. Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetkililerin bu aşının parazit hastalığının yayılmasını sonunda engellemeye yardım olacağını umduğunu söyledi.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today
WHO is recording. Gebrosuz, kariyerime sıtma araştırmacısı olarak başladım ve bu eski ve korkunç hastalığa karşı etkili bir aşıya sahip olacağımız günü bekliyordum ve bugün o gün. Tarihi bir gün. Dünya Sağlık Örgütü dünyanın ilk sıtma aşısını yaygın olarak kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu öneri 2019'dan beri 800 binden fazla çocuğa ulaşan Ghana, Kenya ve Malawi'de devam eden bir pilot programın sonuçlarına dayanmaktadır ifadelerini kullandı. Moxru olarak bilinen aşı 1987 yılında GlaxoSmithKline tarafından geliştirildi. İzin verilen ilk aşı olmasına rağmen yalnızca %30 kadar etkili ve 4 doza kadar kullanılması gerekiyor. Sağladığı koruma ise aylar içinde bitiyor. Buna rağmen bilim adamları yılda 200 milyondan fazla vakanın ve 400 bin ölümün olduğu Afrika'da bunun büyük bir etkisi olacağını söylüyorlar. İsveç ve Danimarka, Moderna'nın COVID-19 aşısının belli yaş grupları için kullanımını durdurdu. İsveçli yetkililer, sağlık kurumu verilerinin aşılı gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit ve perikardit artışı göstermesinden dolayı aşının 1991'den sonra doğmuş olan kişilere uygulanamayacağını söylüyorlar. Ama ayrıca daha fazla değerlendirme yapılacağını ve etkilenme riskinin çok düşük olduğunu da söylüyorlar. Danimarka'da kalp iltihabı riskinde artış şüphesi göstermesinden sonra oran düşük olsa bile 18 yaşın altındaki kişilere önlem dışında Moderna aşısı teklif edilmeyeceğini duyurdu. Denizaltı Tedarik Anlaşması'nın iptali nedeniyle Avustralya Büyükelçisi'ni geri çeken Fransa, elçisini geri yolluyor. Fransa Dışişleri Bakanı Zoni Londio, Büyükelçinin gelecekteki ilişkilerin şartlarını yeniden tanımlamak için Canberra'ya döneceğini söyledi. Büyükelçiye, Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ve Britanya arasındaki AUKUS olarak bilinen ve genelde Çin'in artan bölgesel etkisine karşı koyma amaçlı olarak görünen savunma anlaşmasını protesto etmek için Fransa'ya geri dönmesi emredilmişti. Anlaşmaya göre Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri tasarımı denizaltıları satın almayı taahhüt etmiş, Fransız üretici ile mevcut sözleşmeyi sona erdirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yanlış hesaplama riski olduğunu söyleyerek Çin'i Tayvan üzerindeki askeri baskısını durdurmaya çağırdı.
With regard to Taiwan, I have to tell you and reiterate that we are very concerned by the PRC's provocative military activity near Taiwan.
Blinken, Tayvan ile ilgili olarak size şunu söyleyebilirim ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan yakınlarındaki kışkırtıcı askeri faaliyetlerinden çok endişeliyiz. Söylediğimiz gibi bu faaliyetler istikrarı bozuyor. Yanlış hesaplama riski taşıyor ve bölgesel barış ve istikrarı baltalama potansiyeline sahip. Bu nedenle Pekin şiddetle Tayvan'a yönelik askeri, diplomatik ve ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz dedi. Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD zirvesinde konuşan Blinken, Avustralya ve İngiltere ile yeni AUKUS savunma anlaşması konusunda Fransa ile yaşanan gerilimlere de değindi. Blinken, Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile İran nükleer anlaşması konusunda da konuştuğunu söyledi. NATO, Rusya misyonunun 8 üyesini gizli istihbarat görevlisi olarak çalıştıklarını söyleyerek geri gönderdi. Örgüt ayrıca Moskova'nın NATO merkezinde çalışabilecek ekibinin boyutunu azalttı. NATO, Rusya'nın örgütteki akredite edebileceği pozisyon sayısını ona indirdi ancak bu kararla ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Bu, NATO ile Rusya arasında giderek gerginleşen ilişkilerin ortasında geldi. Polonya'nın güneyindeki polis ve savcılar, eski Nazi ölüm kampının bulunduğu Auschwitz-Birkenau Müzesi'ndeki çok sayıdaki binaya yapılan Yahudi karşıtı grafitileri araştırıyor. İsrail'in Yad Vashem Holocaust Anıtı Başkanı Dani Danyan, yaşanan vandalizmi kınadı.
I'm extremely saddened. I condemn in the strongest terms the vandalization, actually the destruction.
Başhem, son derece üzgünüm. Auschwitz ve Borneo'daki barakaların Yahudi karşı hareketlere, Holokost inkar eden yazılarla tahrip edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyorum. Bu yalnızca Auschwitz-Borneo kurbanlarına yönelik bir hakaret değil. Bu, antisemitizme, Holokost inkarına karşı eğitim güçlendirilmesini, eğitimin önemini vurguluyor ve bunu özellikle genç nesillere her zamankinden daha fazla yapmaya kararlıyız şeklinde konuştu. Polis, tarihi bir nesneyi tahrip etme nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek olan sorumluları arıyor. Nazi Almanyası'nın 1940-1945 yılları arasında işgal altındaki Polonya'da işlettiği Auschwitz'te 1.1 milyon insanın öldüğüne inanılıyor. Güney Afrika'nın apartheid karşıtı simgesi Desmond Tutu 90 yaşına girdi. Başpiskopos Tutu, Güney Afrika'nın siyah çoğunluğa karşı önceki acımasız baskı rejimine karşı önemli bir kampanya yürütüyordu. Tutu, Güney Afrika 1994 yılında demokrasiye kavuştuktan sonra da uzlaşma, adalet ve LGBT hakları konularında açık sözlü olmaya devam etti. Tutu ayrıca ülkenin ilk siyahi Anglikan başpiskoposu ve 1984'te Nobel Barış Ödülü sahibi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 30.438 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı olanların oranı %87.46, ikinci doz aşı olanların oranı ise %73.53 olarak kayda geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü, toplumsal hareketlilik çok arttı, dışarıda ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor. Hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız." paylaşımını yaptı. Sağlık Bakanı Koca ayrıca bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50'sinden fazlası 30 yaşın altındaki kişilerden oluşmaktadır." dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısındaki 3. doz güçlendirici doza gerek duyulmadığını da belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Paris Anlaşması'nı onayladı. Paris İklim Anlaşması'na dair kanun teklifi komisyonların ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Milletvekillerinin oylarına sunulan anlaşma oy birliğiyle kabul edildi. Böylece 196 ülkenin imza attığı anlaşmaya Türkiye'de taraf oldu. Anlaşma ile sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi hedefleniyor. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de özgürlükleri kendilerinin getireceğini söyledi.
Ülkemizde herhangi bir bireyin ve kesimin hak, hukuk, özgürlük talebi mi var? Çözümü biz üreteceğiz. Dün demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle Türkiye'ye her alanda nasıl çağ atlatmışsak, yarın da büyük ve güçlü Türkiye'yi yine biz inşa edeceğiz.
Erdoğan'ın hedefinde muhalefet liderleri de vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir polemik yaşandı.
HDP tarafı Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.
HDP ile Abdullah Öcalan'la, Osman Öcalan'la, PKK'yla Sayın Erdoğan ve paydaşlarına aralarına mesafe koymayı öneriyorum. TRT'ye Abdullah Öcalan'ın mektubu çıktı. Niçin biliyor musunuz? İstanbul'da seçim alınsın diye. Yazık, yazık.
Son günlerde dünyayı sarsan Pandora Papers, yani Pandora belgelerinden Türk iş insanları çıkmaya devam ediyor. Sızdırılan belgelere göre Türkiye'de iktidardan aldığı tartışmalı ihaleler ve teşviklerle servetini katlayan Mehmet Cengiz, edindiği bu serveti vergiden kaçırmak için Britanya Virgin Adaları'na aktarıyor. Türkiye'de 30 kere vergi borcu silinen Mehmet Cengiz'in offshore müdavimi olduğu, Londra'da gayrimenkuller aldığı ve ihale almada dünyada 3. olduğu görünüyor. Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Cengiz Holding'in 2010 yılında yaklaşık 425 milyon liralık vergi borcu tek kalemle silinmişti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 46 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra güneşli 21 derece, erken saatlerde yağmurlu olan Melbourne 16, Sydney'de artan bir rüzgar var ama güneşli 30, Adelaide parçalı bulutlu 17, Perth de parçalı bulutlu 21, Hobart yağışlı 14, Wollongong rüzgarlı ve güneşli 29, Newcastle parçalı bulutlu 30, Brisbane bulutlu 28, Cairns parçalı bulutlu 32 ve Darwin genelde güneşli 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.